Ayrım 14, Limitsiz Yaşam, Nick Vujicic, sayfa 206. Bölüm 12. Yaşama dair bir misyon edinin. Henüz 20 yaşındayken yaptığım Güney Afrika gezisini benden habersiz annem ve babam organize etmişti. Beni benden daha çok düşündüklerini düşünüyorum. Ülkenin en fakir bölgelerine yaptığım ziyaretlerde birçok insanla tanıştım. O bölgenin yerli halkından olan John, ülkesine gelmemi rica etmiş ve ben de onu kıramamıştım. Ne zaman başkasının derdine odaklansam, kendi sıkıntılarımı unutuyordum. Bu da beni rahatlatıyordu. Ben kime yardım eli uzatırsam, dara düştüğümde de bana bir el uzanıyordu. Küçük ya da büyük iyiliğin zamanı yoktu. Bir hayata verdiğiniz küçük bir değişiklik, sizin hayatınızda da beliri veriyordu. Elinizde eğer imkanınız varsa iyiye yönelik değişimler için biraz daha çabalayın. Size verilen güzel şeyleri paylaşmasını bilin. Bir lise öğrencisinin bana gönderdiği e-postayı sizinle paylaşmak istiyorum. Şanslı bir hayatın var. Ben kimi zaman kendimi böyle hissetmiyorum. Okuldaki kavgalar yüzünden bazen okula bile gitmek istemiyorum. Bu yüzden bu yıl okula başladığım ilk gün "İnsanlık için varız" adlı kulübe üye oldum. Mükemmel bir öğretmenimiz var ve orada tıpkı bir aile gibiyiz. Sanırım çoğu şeyi zamanla öğreniyoruz. Zamana göre bazı sıkıntılar karşımıza çıkıyor. Şimdi sınıfça bazı şeyleri anlamak için daha fazla çalışıyoruz. Özellikle de tutkuyu. Öğrenme aşkını. Hatta yaptığımız faaliyetlerin 14 yaşındaki bir grubun elinden çıktığından şüphelenenler bile var. Darfur'da yaşıyoruz ve burada yaşayan insanlar bize hayran oluyor. Onlara ummadıkları şekilde olanaklar sunuyoruz. Belki de bundandır. Bunlar 15 yaşındaki bir çocuğun sözleri. Şimdi düşünüyorum da asıl şanslı olan Darfurlular. İçlerinde böyle insan sevgisi ve yardımseverlik isteği dolu gençler barındırdıkları için. Tıpkı neredeyse tüm kültürlerde yer alan bu güzide öğütte olduğu gibi. Kendin için ne istiyorsan, başkası için onu yap. Bu iyilikleri alışkanlık haline getirmeye bak. Başarıya ulaşma tutkusu. Afrika'ya gitmek istediğim kadar, başka hiçbir yere bu kadar tutkulu gitmek istediğimi hatırlamıyorum. Neden mi dersiniz? John Pingo. Onun daveti beni bir kat daha heveslendirdi. Haftalar öncesinden oraya giderken bir aksilik olmasın diye dua ettim. Ne Güney Afrika'da konuşulan dili biliyordum, ne de ailemin benimle birlikte olacağını. Aileme yanımda gelmelerini teklif ettiğimde, ilk başlarda mırın kırın etmişler ve teklifimi geri çevirmişlerdi. Bahaneleri ise oranın güvenli olmadığıydı. Her anne baba gibi korumacıydılar. Sağlığımın oradaki yaşamın koşulları yüzünden bozulmasından korkuyorlardı. Ben de inatçı ve bir o kadar da kararlıydım. Ayrıca hayır için götürdüğümüz 20 bin doları oradaki yoksul ve yetim çocuklara dağıtırken başıma bir şey gelmesinden de endişe ediyorlardı. En sonunda kendim gidebilmek için zar zor ikna ettiğimi düşünüyordum ki biz de geliyoruz demesinler mi? Ancak kardeşim gelmiyordu. Yani gözümüz arkada kalmayacaktı. Dünyaya hizmet etmek. Afrika havaalanına iner inmez bekleyenler arasında gözlerim John Bingo'yu aradı. Bana yazdığı notlardan onun epey yaşlı biri olduğu kanaatine varmıştım ama henüz 19'unda orta yaşta yakışıklı bir gençti. Dahası benden yaşça da küçüktü. Evvela acaba bir çocuğun aklına uyup o kadar yol tepmek doğru mu diye düşündüm. Ancak onu görünce üzerine sinen fakirliği gözlerim değil kalbimde sezince bunun en doğru karar olduğuna karar kıldım. Kendisi yaşadığı bölgeye göre elit çevrede yetişmiş bir gençti. Çabalarıyla kurduğu küçük şirketi sürekli ona kar sağlıyordu. Ancak sahip olduğu için sahip olamayanları unutmamıştı. Benimle ortak yürüteceği bu yardım kampanyası için oldukça kararlı gözüküyordu. Bu kampanya için kendi arabasını bile satmıştı. Ben de bir şeyler yapmalıydım. Kendi yaşadığım yerle bu ülkenin koşullarını karşılaştıramıyorum bile. Biz orada arabamız çalınır diye korkarken, burada insanlar birbirlerini mutlu edebilmek, Açlığı önleyebilmek için arabalarını satıyorlardı. Ailem ve ben Afrika'ya hayran kalmıştık. Onların bu zor zamanlarında bile korudukları metanetleri insana güven veriyordu. Orada birçok yetim ve öksüz çocuk bulunmaktaydı. Çoğu artık açlık sınırındaydı. Beni o kadar etkilemişlerdi ki her gün yediğim yemekler aklıma geldi. Ne kadar çok tüketiyorduk. Ayrıca çocukların çoğunun vücudunda yaralar çıkmış ve bu yaralar iltihaplanmıştı. Çoğu yetişkin AIDS'ten dolayı yaşamını yitiriyordu. Hayatımda hiç bu kadar açlığa yaklaşmamıştım. Gördüğüm manzara bütün çektiğim acılardan daha ağır gelmişti. Büyük dedemin de Sırbistan'dan göçtüğü sıralarda yaşadığı sıkıntılar bunların bir benzeriydi. Dönemin Komünist Partisi'ni desteklemediği için yerinden yurdundan atılan birçok kişiden sadece bir tanesiydi. Orada kölelerin olması da zaten başlı başına ayrı bir konuydu. Suç oranı giderek artmıştı ve mahkumlar çok fazla sorun çıkarıyorlardı. Bu noktada dünyaya hizmetin insana hizmet olduğunu anlıyorum. Farklılık yaratmak. Güney Afrika'ya gitmemdeki en büyük amaç oradaki insanların hayatında küçük de olsa değişiklikler yapmaktı. Fakat aksine Afrika'nın atmosferi beni derinden etkilemiş, içimde büyük fırtınalar koparmıştı. Benim için sanki seni bekleyen birinin yanına gitmek gibiydi Afrika'ya ulaşmak. Bu gezide en büyük katkı sağlayacak olan ben olmama rağmen bu geziden en büyük katkı sağlayan ben olmuştum. Hayatımı anlamlı kılan başkalarının hayatlarını güzelleştirebilmek için çalışmaktı. Afrika'da geçirdiğim birkaç günün ardından dönüş vaktim gelmişti. Oluşum mucizeleri. Güney Afrika'da gördüğüm ve unutamadığım manzaralardan biri de konferans verdiğim onca engelli dostlarımı hep bir arada beni dinlerken görmekti. Normalde kendimle alakalı pek az şaka yapardım fakat o gün onların karşısında daha rahat bir ortamda olduğumu düşünerek kendimle ilgili birçok espri yaptım. Çeşit çeşit problemlerle karşıma gelen bu insanları mutlu edebilmek benim görevimdi. Kimi alkolikti, kimi AIDS'e yakalanmıştı ama her birinin isteği yaralarına bir çare bulmak ve iyileşebilmekti. O gün o konferansta belki mucize aramıyorlardı fakat hayatlarını bir düzene sokarak mucize yaratmak istiyorlardı. Costa Rica'dan, Kolombiya'dan, Mısır'dan ve Çin'den gelen liderleri ağırladım. Hatta Papa 3. Şenoda ve İmam Şeyh Muhammed Seyyid Tantavi'nin aralarında bulunduğu bu grup oldukça renkli, şahsım adına bir o kadar önem verdiğim misafirlerimdi. Onlara Haiti'de karşılaştığım manzaradan bahsettim. Binlerce aç çocuğun yardım beklediğinden dem vurdum. Evet, sizlere de söylüyorum. Eğer onlara yardımım dokunsun, bir el de ben uzatmak istiyorum diyorsanız, Haiti yazın ve 90.999'a mesaj gönderebilirsiniz. Belki böylece hem onların hem de kendinizin hayatında bir değişiklik yapmış olursunuz. Milyonlarca insanın üyesi olduğu Red Cross'a da katılmanızı tavsiye ederim. Başkalarına nasıl fayda sağlayabiliriz? Bugün bu kitapta emeği geçen birçok kurum, kuruluş, dernek ve sivil toplum gönüllüleri var. Onların manevi desteği sayesinde, başta Bombay Teen Challenge gibi kuruluşlarla dünyanın her yerinde birçok iyiliksever, insan, diğer insanlara yardım etme fırsatı buluyor. Oralara giderek elinizden ne geliyorsa yapmayı deneyin. Bisiklete mi biniyorsunuz? Bisiklet sürmeyi öğretin. Tenis mi oynuyorsunuz? Birlikte oynayın. Hatta bunlara özel topluluklar bile var. YMCA ve Gençler Kulübü adında. Örnek verecek olursak Hillary Lister aşırı bir şekilde deniz yolculuğunu seviyor. Bu sevgisini diğer insanlarla da paylaşabilmek için bir gezi düzenledi. Bu geziye yaşlısı genci tüm engelli vatandaşlarını davet etti. Onun bu inancı onun ne kadar insani duygularla dolu olduğunun bir göstergesi. Umarım hepimizin ulaştığı ve iyileştirdiği bir kalp olur. Bir zamanlar ben. Geçenlerde Han Han adında Çinli birinden mesaj aldım. Beni yayınladığım videolarımdan tanıdığını söyledi. Beni tanımak ve benimle çalışmak istiyordu. Ben de onun bu isteğini karşılıksız bırakmamıştım. Zaten dünyanın farklı yerlerini gezmek ve tanımak için can atıyordum. Han Han bana birlikte gidilebilecek yerlerin planını göndermişti. Onunla konuştukça içim ısınmıştı. 21. yaş günümü kutlamak için ta Çin'den kalkıp yanıma gelmiş ve bana samimiyetini ispat etmişti. Artık onunla birlikte geziler düzenlemem için hiçbir engelim yoktu. Çünkü ona yeterince güveniyordum. Bir gün onunla birlikte Endonezya'ya gitme kararı aldık. Bu geziyi Endonezyalı bir iş adamı düzenlemişti. Gittiğimizde bir stadyumu bizim için kiralamış, 5 şehirden binlerce insanı davet etmişti. Memnuniyetimi konuşmamda yüksek bir performansla göstermeliydim. Yanımda Vaughan da vardı. Hatta bu konuşmam yerel kanallarda yayımlanmıştı. Konuşmamın bitiminde ahşap döşemeli oldukça sade bir restoranda birlikte yemek yemiştik. Geldiğim için bana sürekli teşekkür ediyorlar, yaptığım bu hareketi sözleriyle durmadan takdir ediyorlardı. Elbette onların sözleri benim için bir onurdu. Sanki sözleri benim için bir ömrün meyvasıydı. Genç yaşta olmama rağmen çok fazla zorlukla muhatap olmuş ve onların çoğunu büyük bir sabırla atlatmıştım. Onlardan aldığım dersler beni olgunlaştırmış, daha metanetli ve dayanıklı hale getirmişti. Şimdi ise insanlara kendi yolumu gösteriyor, onların da kendilerine birer yol çizmeleri için öğütler veriyordum. Bana göre ise öğüt yaşanmadan verilemezdi. Hedefin ve insanın gücü. Hedefimin beni uçurumun kenarından aldığını görüyorum. Bu yaratıcının bana verdiği bir dersti ve ben bu dersi başarıyla geçmiştim. İnsan hedefine ancak inanarak ulaşırdı. Neyle karşılaşırsam karşılaşayım, artık daha güçlüyüm. Hayattan keyif almak ve hayata neşeyle bakmak için çaba sarf ediyordum. Şimdi ise bunun için uğraşmıyorum. Çünkü sevinç ve mutluluğun ellerimin altında olduğunu biliyorum. Siz de kendi hikayelerinizi başkalarıyla paylaşın. Unutmayın, her zaman yaratıcının sizin hakkınızda mutlaka güzel bir planı vardır. Daha fazlasına ulaşabilmek ve hakkımda daha çok şey öğrenmek istiyorsanız nickvojcic.com, lifewithoutlimbs.com, attitudeisaltitude.com adreslerinden herhangi birini ziyaret ederek bana ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim. Sevgilerimle Nick Vujicic. Teşekkür. Annem ve babam gurur duymaları için uğraştıklarım benim güç kaynağım. Sizi çok seviyorum. Her şey için teşekkür ederim. Kardeşim Aaron, benim ilk dostum ve yengem Michelle. Biricik kardeşim Michelle, doğruluğu ve en iyiyi bulmamdaki ilham kaynağım. Rahmetli Vujicic büyüklerim, Vladimir ve Nada. Beni inanmam konusunda cesaretlendiren ve disipline edenler. Kendisini cennetteyken daha iyi tanıyabileceğim büyük annem Enika Radojevic. 90 yaşındaki büyük babam Dragoljub Radojevic ve eşi. Ve tabii amcalarıma, teyzelerime, birinci, ikinci ve üçüncü göbekten kuzenlerime ve diğer bütün aile bireylerine teşekkürler. Ve sevgiyle andığım Boska Zunik, Roy Zunik, Martin Polyak, Jasio Vujicic, Steve Nenadov, Barney Nenadov, Life Without Limbs'in baş direktörleri Batta Vujicic, David Price, Daniel Markham, Dan McMaster, onların eşleri ve aileleri. Hong Kong'taki baş direktörler Ignatius Ho ve George Mixa ve aileleri. Life Without Limbs'in uluslararası gönüllü koordinatörleri. Nazaren Apostolik Katolik Lisesi'ne ve bizi destekleyen Johnny ve Arkadaşları Birliği'ne, benim fikir hocalığımı ve koçluğumu yapan Attitude ve Altitude ekibine, bana inanan ve tahammül eden Edebi Agendam, Dabri Miller ve Asiketis'tan Jen Miller ve Nena Madonina ve ekibine çok teşekkür ederim. Mükemmel işler çıkaran ve beni toparlayan katibim Wes Smith'e tabii ki. Katkılarından dolayı Chrome Yayın Evi'ne, Michelle Palgun, Trace Murphy ve Karen Schulz'a teşekkürler. Son olarak benden dualarını esirgemeyen ve bana sevgisiyle destek veren tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım. Ve meslek arkadaşlarına ve ailelerine iletecek olan siz sevgili okurlarım. Sizlere de teşekkür ederim. Kitabın sonu 24 Ocak 2015 sayfa 218.